Ayrım 7, sayfa 56. Yunus Nadi Bey İstanbul'a geldi. Anadolu'ya kaçalı 5 yıl olmuştu. Halkın gülen yüzü, dükkanların çalışıyor olması, Boğaz vapurunda halkın neşesi, kadınların giyimleri, özgür davranışları, yabancı savaş gemilerinden arınmış Boğaz'ın mavi güzelliği içini sevinçle doldurdu. Kadınlar kocalarıyla birlikte artık Boğaz içi gemilerinin güvertesinde oturabiliyorlardı. Bu 100 yıllık bir sıçrayış idi. Ankara'dan uzun zaman uzaklaşamazdı, hızlı davrandı. İstanbul'da gazetenin başında bulunacak birine ihtiyaç vardı. Görevine son verilince İstanbul'a dönen Zekeriya Sertel, ayrıca Nebizade Hamdi Bey'le anlaştı. Cağaloğlu'nda bir yer tuttular. Gazete elle dizilecek, rotatifte basılacaktı. 8 sayfa olarak 3 kuruşa satılacaktı. Cumhuriyet 7 Mayıs 1924 Çarşamba günü yayımlanmaya başladı. İlk sayıda Yunus Nadi Bey'in Mustafa Kemal Paşa ile yaptığı röportaj yer aldı. Satış sayısı 7000'de karar kıldı. Başlangıç için iyi bir sayıydı. Baş yazıları Yunus Nadi Bey yazacaktı. Çok güçlü bir yazar kadrosu oluştu. Ziya Gökalp, Aka Gündüz, Reşat Ekrem Koçu, Ahmet Rasim, Peyami Safa, Ahmet Refik, İsmail Habib, Abidin Daver, Vedat Nedim, Halit Ziya, Fuat Köprülü, Halit Fahri Ozan Soy. Dipnot: Atatürk bu röportajda Ankaralılar hakkında diyor ki, "En acı ve felaketli günlerde millet her taraftan muhtelif vasıtalarla zehirlenirken, Ankaralılar memleket ve milletin hakiki kurtuluşuna yönelik teşebbüs hakkındaki iman ve itimatlarını bir an dahi sarsmamışlardır." Atatürk'ün bütün eserleri 16. cilt sayfa 258. Zekeriya Sertel İstanbul'a gelir gelmez tutulan ilginç bir dergi çıkarmaya başlamıştır. Cumhuriyet ile birlikte bu işi yürütür. Bir süre sonra Cumhuriyet'ten ayrılır. Eski milletvekili Ziya Hurşit Bey İstanbul'da Yemiş İskelesi'ndeki küçük yazıhanesinde sebze meyve ticareti yapıyordu. İşi iyi gitmiyordu. Sıkıldıkça İttihatçı Kara Kemal'e uğruyor, birlikte Ankara yönetimini çekiştiriyorlardı. Kara Kemal'e sık sık uğrayanların sayısı az değildi. Kimi zaman da yeni meclise seçilmemiş eski muhalifler Ziya Hurşit Bey'e geliyor, kaynatıyorlardı. Muhalefet ocağı hiç söndürülmüyordu. İkinci grup olarak örgütlenip seçime hazırlıklı giremedikleri için kendilerine kızıyorlardı. Dipnot: 1923 yılı seçimi için İhsan Güneş, 1923 seçimleri, 70. yılında ulusal ve uluslararası boyutlarıyla Atatürk'ün Büyük Nutku ve Dönemi Sempozyumu, sayfa 113-131. İkinci grup seçim için örgütlenmemiş, hazırlanmamış, sadece ikinci gruba mensup birkaç üye, birkaç iddiatçıyla bazı bağımsızlar çalışmıştır. İkinci grup bir örnek üyelerden kurulu bir grup değildi, esasını gelenekçiler oluşturuyordu. 1923 seçimlerinde ikinci grup seçime sokulmadı, güdümlü bir seçim yapıldı gibi bazı iddialar var ki gerçeği yansıtmamaktadır. Adı geçen eser sayfa 131. Atatürk aralarında düşünce, tavır ve tutum farklılıkları olan Kazım Karabekir, Rauf Orbay, Ali Fuat Cebesoy, Refet Bele'yi de Halk Partisi'nden aday göstermiş, hepsi meclise Halk Partisi üyesi olarak girmişlerdir. Ziya Hurşit Halk Partisi'nin kendisini seçim listesine koymamış olmasını hiç hazmedememişti. Genç bakanları gördükçe kızgınlıktan deliriyordu. Kendisinin yabana atılacak bir genç olmadığına inanmaktaydı. Dipnot: Ziya Hurşit'in İzmir'de tutuklandıktan sonra Gazi ile konuşmasının tutanağından. Uğur Mumcu, Gazi Paşa'ya suikast, sayfa 14. Düşündükçe öfkeden kasları titriyordu. Düşüne düşüne öfkesini iyice azdırdığı bir gün yazıhaneye eski ikinci gruptan iddiatçı Hafız Mehmet Bey geldi. Ziya Hurşit Hafız Mehmet Bey'e güvenirdi. Az çok hemşerisi sayılırdı. Korkusuzca içini açtı. "Hafız Mehmet Bey, ben bazı arkadaşlarımla birleşerek Ankara'da bir hükümet darbesi yapmak istersem bize yardımcı olur musun?" Hafız Mehmet Bey iktidar kapısını aralayan bu soruyu hiç düşünmeden yanıtladı. "Evet, yardımcı olurum." Yeğeni Vahab'ı ve motorcu Mehmet'i de Ziya Hurşit'in emrine verdi. Dipnot: Osman Selim Kocahanoğlu, Atatürk'e kurulan pusu, sayfa 415. Hafız Mehmet Bey'in İzmir suikasti sorgulamasındaki ifadesinden. Köşkün çevresindeki bütün ağaçların yaprakları güneş altında sevinçle titriyorlardı. Paşa'nın kendi eliyle diktiği ağaçlar da iyice büyümüştü. Bu Mart'ta yeni ağaçlar da dikmişti. Sabahları bütün ağaçları ve fidanları bahçıvanla birlikte ziyaret edip gözden geçiriyordu. Latife Hanım'a ben buraya bu çevredeki gür yapraklı birkaç güzel ağaç yüzünden taşındım demişti. Atlara da göz atıyor, sevip okşuyor, bakımlarını denetliyordu. Ara sıra Latife Hanım ile birlikte atlanıp Eymir Gölü'ne kadar gidiyorlardı. Bu sabah Nuri Jonker, Kılıç Ali ve Salih Bozok'u çağırmıştı. Latife Hanım'la Abdurrahim'in gelmesini de istedi. Dipnot, Atatürk Abdurrahim'i yatılı okula verir. Daha sonra Almanya'ya yollar. Abdurrahim elektrik mühendisi olur. Ankara Belediyesi'nde çalışır. Emekli olur, iki çocuğu var. Nuray Tuncak Culha, Kutay Tuncak. Atatürk'ten ve Abdurrahim Bey'den yadigar eşyalar Ankara Başkent Üniversitesi Tuncak Müzesi'nde. Sayın İpek Çalışlar'ın Latife Hanım kitabının 137. sayfasında Çankaya Köşkü hakkında şöyle cümleler var. Dileyen dilediği saatte kapıyı çalıp içeri giriyordu. Mustafa Kemal'in yakın arkadaşları teklifsiz davranıyorlardı. Yatak odaları evin herhangi bir odası gibiydi. Mustafa Kemal her dakika ulaşılabilen bir milli liderdi. 245. sayfadaki cümleler de şöyle. Köşke gelen giden çoktu ve bu geliş gidişler yaverler tarafından gelişi güzel düzenleniyordu. Mustafa Kemal bu düzensizlikten yorgun düşmüştü. Kimi arkadaşları sabahın erken saatinde onu görmek gibi bir alışkanlık sahibiydi. Latife köşke gidiş gelişleri kabul törenlerini bir düzene bağlamaya karar verdi. Bu yanlışların ilk bölümü Sayın S. Eriş Ülger'in Latife Gazi Mustafa Kemal adlı eserinde de yer alıyor. Sayfa 86 son paragraf. İki yazar da yanılıyorlar. Mustafa Kemal'in evi hiçbir zaman izinsiz, davetsiz girilebilen bekar evi, açık ev, yol geçen anı, bohem evi olmamıştır. Meclis başkanı demek o dönemde devlet başkanı demekti. Ayrıca Atatürk mesafeli, ciddi, laubaliliğe, kuralsızlığa, gelişi güzelliğe hiç izin vermeyen biriydi. Onun evine kim izinsiz, davetsiz, dilediği saatte gelebilir, sofraya oturabilir, odasına girebilirdi. Bunu düşünmek o dönemi, havayı, insanları ve Atatürk'ü hiç bilmiyor olmak demektir. Cumhurbaşkanı olduktan sonra köşk daha da kurallı bir nitelik kazanmıştır. Hiçbir dönemde Atatürk'ün arkadaşları, yani Nuri Jonker, Kılıç Ali, Fuat Bulca, Cevat Abbas köşke çağrılmadan kendiliklerinden iki yazarın aktardığı gibi diledikleri saatte gelmemişlerdir, gelemezlerdi, gelmezlerdi. Atatürk'ün arkadaşları Atatürk'e en saygılı davranan insanlardı. O dönemde laubali arkadaşlık ancak ayak takımı arasında olabilirdi. Salih Bozok meclis başkanının yaveriydi. Bu nedenle Atatürk'ün daha sık yakınında, yanında bulunuyordu. Ama Atatürk izin vermedikçe kendiliğinden yemeğe kalması mümkün değildi. Kaldı ki Atatürk Cumhurbaşkanı seçildikten sonra bu görev sona ermiş, Salih Bozok ancak davet edildikçe gelen, gezilere katılan bir arkadaş olarak kalmıştır. Mutat Zevat denilen arkadaş grubunda yukarıda adları verilenlerden başka şu iki kişi daha vardır. Recep Zühtü Soyak, Hasan Cavit Belül. Gazi hiçbirini bakan, parti yöneticisi, elçi ve benzeri bir şey yapmamıştır. Kabul törenleri Dışişleri Bakanlığı'nca düzenlenir. Latife Hanım'ın mütevazi görgüsünü çok aşan incelikli bir konudur bu. Bilgi erozyonu da toprak erozyonu kadar can sıkıyor. Paşa'nın ileri tarım tekniğini uygulatacağı örnek bir çiftlik kurmak istediğini biliyorlardı. Bu isteğini birkaç kez heyecanla anlatmıştı. Bir yerlere gidip bakıyordu. Haydi bakalım, çiftlik için düşündüğüm yere gidiyoruz. Paşa'nın otomobili öne düştü. Öteki iki araba arkasına takıldı. Hava iyice ısınmıştı. Uzun süre sarsıla sarsıla toz içinde toprak yollardan zorlukla geçerek şehir dışına çıktılar. Şoför yolu biliyordu. Kel bir tepenin üzerinde durdu. Paşa inince hepsi indiler. Bir tek ağacın olmadığı uçuk sarı bir bozkırın ortasındaydılar. Uzakta ortada tek katlı bir kerpiç kulübe vardı. Bir tane de ahlat ağacı. Orada burada hayvan iskeletleri görünüyordu. Bataklık kokan bir kuru yel esmekteydi. İşte satın almaya karar verdiğim yer burası. Şehre yakın. İçinden tren yolu geçiyor. Ne dersiniz? Hepsinin neşesi kaçmıştı. Latife Hanım ümitsiz bir sesle, ''Ama burası çorak, ölü bir yer.'' dedi. ''Burada örnek bir çiftlik kurulamaz ki.'' Nuri Bey de itiraz etti. ''Paşam vazgeç Allah aşkına, bu çorak toprakta ısırgan otu bile bitmez.'' Kılıç Ali, Salih Bozok, İsmail Hakkı Tekçe ve Yaver Rüsuhi Bey de ümitsiz bir hava içindeydiler. Görünen arazinin heves ve ümit verecek hiçbir özelliği yoktu. paşa aldırmadı. Ben sizden önce burayı bazı tarımcılara gösterdim. Hepsi bol ağaçlı, sulu, hazır bir yer almamı tavsiye ettiler. Ben farklı düşünüyorum. Burası çorak değil, bakımsız, işlenmemiş, yani sevgi görmemiş. Tıpkı zavallı halkımız gibi. Bir zaman sonra buranın da halkımızın da canlandığına tanık olacaksınız. Toprağın bu halini görmenizi istedim. İleride bakalım hepiniz ne diyeceksiniz. Dipnot: Atatürk büyük çoğunluğu çorak, bataklık, sıtma yuvası araziyi sahiplerinden peşin parayla parça parça satın alır. Çiftliğin kuruluş çalışmalarına 1925 Mayıs'ında başlanacaktır. Çiftliğin büyüklüğü hakkında sayılar farklıdır. 33 bin ile 39 bin 210 dönüm arasında değişmektedir. Bu konuda kesin bilgiler için Profesör Doktor İzzet Öztoprak, Atatürk Orman Çiftliği'nin tarihi sayfa 11-17. Satın alınan ilk ve en yakın arazinin adı Orman Çiftliği'dir. Ama bir tek ağaç bile kalmamıştır. Çiftliğin tümüne de Orman Çiftliği denir. 102 bin dönüme çiftliğe ait olmayan otlaklar dahildir. Vedatlar İstanbul'a gitmiş, Vedia ailesini, Vedat ablasını ve Paşa eniştesini görmüştü. Paşa iyice çökmüş, ablası durup durup Nesrin'i soruyormuş. Vedat Nesrin'e sordu, sen de bizimle gelir misin? Nesrin babasına da annesine de hala kırgındı ama hayır demekten utandı. Sonunda o da gitti. Babası saltanatın bitirilmesini, halifeliğin kaldırılmasını affedemiyordu. Cumhuriyet ne yapsa beğenmiyordu. Nesrin'e yüz vermedi. Annesi o aptal Ankara'da, o kalpaklı çizmeli adamların arasında ne yapacaksın? Evine dön diye ısrar etti. Aptal Ankara ha? Hala hiçbir şeyin farkında değillerdi. Bencilliklerine gömülmüş yaşıyorlardı. Bir daha baba evine gitmeyecekti. Milletler Cemiyeti çocuk hakları hakkında 5 maddelik bir bildirge hazırlamış ve ülkelerin imzasını açmıştı. Bildirge Cenevre Çocuk Hakları Bildirgesi adını taşıyordu. Birinci maddesi şöyleydi. Çocuk bedenen ve ruhen tabii bir surette büyümeye elverişli şartlar içinde bulundurulmalıdır. Her maddesi çocuğu esirgeyen, koruyan bildirgeyi Gazi büyük bir şevkle karşıladı. İlk imzalayan devlet başkanları arasında yer aldı. Gazi Mustafa Kemal imzalı bildirge bütün çocuk yuvalarında ve ilkokullarda duvarlara asıldı. Dipnot: Cemil Sönmez, Atatürk'te Çocuk Sevgisi, sayfa 146-147. Lozan Anlaşması gereğince Türkiye ile İngiltere arasında Musul için görüşmeler İstanbul'da Haliç kıyısındaki eski Bahriye Nazırlığı binasında başlayacaktı. Türkiye'yi Fethi Okyar, İngiltere'ye yakın doğu uzmanı olarak bilinen Sir Percy Cox temsil edecekti. Görüşmeler 19 Mayıs 1924 Pazartesi günü Nazırlığın süslü, görkemli toplantı salonunda başladı. İki temsilci yanlarında danışmanlar ve uzmanlar büyük masada yerlerini aldılar. Lozan Anlaşması'na göre görüşmeler 9 ay içinde bir sonuca ulaşmazsa konu Milletler Cemiyeti'ne aktarılacak, kesin kararı Milletler Cemiyeti verecekti. Türkiye ile Irak sınırı Türkler ile İngilizler arasındaki anlaşmazlık yüzünden belirlenememişti. Geçici bir durum vardı. Konu Türkiye için vatanın bütünlüğü, İngiltere için petrol sorunuydu. Türkiye'de Musul'a haksız işgal edilmiş talihsiz bir il olarak bakılıyordu. Ana vatana bağlanması isteniyordu. Başka türlü düşünen tek kişi yoktu. İngiltere ise petrol yatağı Kerkük yüzünden Musul'u Türkiye'ye kesinlikle vermemek kararındaydı. Görüşmeler 21-24 Mayıs ve 5 Haziran günleri sürecek. Sir Percy Cox Musul'u vermeye yanaşmak bir yana, Lozan Anlaşması'na aykırı olarak Türkiye'den Hakkari'nin bir bölümünü isteyecek, bunun üzerine konferans kesilecekti. İngiltere şimdi ne yapacaktı? Bu sırada Gelibolu'da sonu büyük acıyla bitecek bir olay oldu. Fikriye evden kaçmıştı. Handan büyük bir kaygıyla annesine koştu. ''Anne, Fikriye yok, gitmiş.'' Nimet Hanım ilk bulduğu yere çöktü. Heyecandan dizleri çözülmüştü. Ne demek gitmiş? Gitmiş işte, bir de not bırakmış. Diyor ki kısa zamanda dönmezsem eşyalarım Handan'a verilecek. Nimet Hanım'ın gözleri doldu. Ah! Bu küçük not Nimet Hanım'a bir vasiyet gibi gelmişti. Handan da oturdu. Bir yıldan fazla Gelibolu'da Fikriye ile birlikte yaşamışlardı. Fikriye'nin yüzü hep beyazdı. Gözleri dalıp dalıp giderdi. Ankara günlerinden hiç söz etmezdi. Gazetelere bakmazdı. Sık sık ve uzun uzun paşasına mektup yazar ve yollardı. Ankara'ya gidecektir. Gideceğim diyordu. Sonunda gitti. Dipnot Şemsi Belli, Fikriye sayfa 98. Fikriye evde çalışan Emine adlı kadının nüfus kağıdını alarak yola çıkmıştı. Kimlik denetimi yapılırsa bunu gösterecekti. Bu kez Ankara'ya ulaşmaya kararlıydı. Bütün eşyalarını bırakmış, kabzası sedef işlemeli bir tabancayı yanına almıştı. Vapurla İstanbul'a ulaştı. Kimlik denetimi yoktu. Haydarpaşa'dan rahatça trene bindi. 26 Mayıs 1924 sabahı Ankara'ya indi. Yüzünü yarı örterek bir faytona bindi. Çankaya Köşkü'ne lütfen, Gazi Paşa'nın evine. Köşkün kapısına kadar gelmeyi başardı. Evin kapısındaki görevliden yaveri çağırmasını rica etti. Rüsuhi Bey geldi. Adım Fikriye, Gazi Paşa'yı görmek istiyorum, beni tanır. Lütfen haber verir misiniz? Rüsuhi Bey bu adı duymuştu. Soruna yol açacak bir gelişti bu. Haber vermemek, geciktirmek olmazdı. Paşa ve eşi yemek odasında kahvaltı ediyorlardı. Çekinerek girdi. Bu sırada Paşa ile Latife Hanım tartışıyorlardı. Akşam yemekte misafirlerden Şükrü Saracoğlu şampanya istemiş, gecikince şampanya istediğini hatırlatmıştı. Bu ısrara sinirlenen Latife Hanım da bir saracın oğlu olduğunu öğrendiği Şükrü Bey'e küçümseyerek "Eskiden beri şampanya mı içerdiniz?" diye sormuştu. Mustafa Kemal Paşa bu incitici soruyu duyunca kıpkırmızı kesilerek Latife Hanım'ı sert bir şekilde uyarmış, Latife Hanım kalabalık sofrayı terk etmişti. Latife Hanım Rüsuhi Bey'i gördü ama tartışmayı kesmedi. Akşamki tavrını savunmayı sürdürdü. "Ne yapayım? Şampanya diye ısrar edince sinirim bozuldu. Köyde herif, babasının evinde mi şampanya içiyormuş?" Dipnot, bu sahnenin tanığı Fali Rıfkı Atay, Çankaya sayfa 559-560. "Latif, o bir saracın oğlu, ben bir küçük memurun, bir esnafın oğluyum. Sen bir kasaba halıcısının torunusun. Biz halkız, sade insanlarız, aramızda fark yok. Şükrü Bey halkın temsilcisi, bizim misafirimiz, benim arkadaşım. Nasıl böyle davranabilirsin?" Rüsuhi Bey bu özel konuşmaya tanık olmak istemediği için varlığını öksürerek belli etti. Paşa başını çevirdi. "Bir şey mi var Rüsuhi Bey?" "Evet efendim, Fikriye Hanım geldi." Latife Hanım atıldı. "Kim? Kim?" Mustafa Kemal Paşa yumuşak yatıştırıcı bir sesle "Fikriye yeğenim" dedi. Rüsuhi Bey'e döndü. "Muzaffer, Fikriye Hanım'ı tanır. Misafir odasını alsın." Bu kez Latife Hanım kıpkırmızı kesildi. "Hayır, kabul edemezsin." Rüsuhi Bey'e bağırdı. "Kov gitsin." Paşa Latife Hanım'ı yatıştırmak istiyordu ama Latife Hanım zarif kişiliğine hiç yakışmayan, arada bir geçirdiği sinir krizine girmişti yine. Fırladı, ayağını yere vura vura bağırdı. "Çabuk dediğimi yapın, hemen geldiği yere dönsün." Paşa da ayağa kalkmıştı. "Bak Latife." Tartışmaya tanık olmamak için Rüsuhi Bey dışarı kaçtı. Muzaffer Kılıç'a Fikriye Hanım'ı geri göndermesini söyledi. Muzaffer Bey kıvrandı. "Beni affedin, Fikriye Hanım yıllarca hepimize kardeşlik etti. Bir gün bile birimizi incitmedi. Bu görevi lütfen başkası yerine getirsin. Ben bu nankörlüğü yapamam." Ama Rüsuhi Bey'in emri kesindi. Muzaffer Kılıç dışarı çıkmak zorunda kaldı. Fikriye'ye durumu kekeleyerek en hafif, en az incitici sözcüklerle anlatmaya çabaladı. Verem hastalığı Fikriye'yi büsbütün duyardı yapmıştı. Acıyla durumu anladı. Gözlerinin yaşarmasına engel olmaya gücü yetmedi. Soğukça vedalaştılar. Fayton uzaklaştıktan bir süre sonra bir silah sesi yansıdı. Sese koşanlar, korkudan dili tutulmuş olan arabacıyı, arabayı, intihar etmiş olan Fikriye'yi ve tabancasını buldular. Boynundaki kehribar tesbih kopmuş, taneleri faytonun içine, içinden basamağa, basamaktan yere dökülüyordu. Fikriye daha ölmemişti, hızla hastaneye kaldırıldı. Ama kurtarılamayacaktı. Şimdiki Ankara Radyosu'nun ve yanındaki binaların bulunduğu yerdeki mezarlığa, şehitlerin yanına gömüldü. Olay Fikriye'yi tanıyan, seven herkesi yüreğinden vurdu. En çok da Gazi'yi. Dipnot: Fikriye Memleket Numune Hastanesi'nde bir hafta kadar yaşamış, Atatürk'ün emriyle kendisine her türlü özen gösterilmiş, zatürreye olduktan sonra 2 gün içinde ölmüştür. İntihar tarihini Hakimiyet-i Milliye gazetesi 30 Mayıs 1924 olarak vermiş. U Kocatürk Kaynakçalı Atatürk Günlüğü sayfa 246. Kaynaklar Şemsi Belli Fikriye sayfa 100-103. Şemsi Belli'nin kitabı içinde Fikriye'ye bakan Memleket Hastanesi doktoru operatör Ömer Vasfi Aybar ile Sabiha Gökçe'nin açıklamaları da bulunuyor. Sayfa 102-103, 104-108. Leman Kara Osmanoğlu'nun Yakup Kadri Bey'den öğrenerek Emin Çölaşan'a aktardığı bilgiler. Hürriyet, 10 Kasım 1985. Sayın Altemur Kılıç'ın amcası Muzaffer Kılıç'tan bu olay hakkında duyduklarını bana 14 Ekim 2008 tarihinde uzunca bir mail ile bildirmişti. Muzaffer Kılıç'ın anıları da yukarıdaki iki kaynağı doğruluyor. Bu konuda bazı ciddi yazarların kitaplarında farklı bilgiler yer alıyor. Kanıtlanmış olmadıkları için dikkate alamadım. Bir de masallar var. Bu masalları tarihi magazinleştiren yazarlar kullanıyor. Tarihe dedikodu eklemeden rahat edemiyoruz. Okullarımızdaki tarih eğitimimiz, bakanlığın müfredat programı ve yöntemi yüzünden olağanüstü yetersiz, olumsuz. Çocuklarımız tarihten nefret ediyor. Bunu düzeltmek gerektiğini düşünen yetkili yok mu? Mustafa Kemal Paşa Latife Hanım hikayesinin birkaç kırılma noktası vardır. Fikriye'nin ölümünün bunların en önemlisi olduğunu düşünüyorum. Yurt dışına gönderilecek gençler için tasarlanan sanat ve bilim sınavlarıyla ilgili hazırlıklar sona ermişti. Gazeteler aracılığı ile sınav ve şartları duyuruldu, okullara bildirildi. Öğrenimleri bitene kadar bütün giderleri devlet karşılayacaktı. Sınavlar 1924 Ağustos'unda yapılacak, sonuçlar Cumhuriyet Bayramı'nda açıklanacaktı. Birçok genç başvuruda bulundu ve sınava hazırlanmaya başladı. Hafız Mehmet Bey Kadıköy iskelesinde İzmit milletvekili eski İttihatçı Şükrü Bey'e rast geldi. Sarhoş Şükrü diye bilinirdi. Halk Partisi adayı olarak meclise girmişti ama arkadan Halk Partisi'ne de Gazi Paşa'ya da verip veriştiriyordu. Bütün koyu İttihatçılar gibi bu da memleketi İttihatçılardan başkasının yönetebileceğini kabul etmezdi. Her şeyi en iyi onlar bilirdi. Eski İttihatçı olduğunu bildiği Hafız Mehmet Bey'i sakin bir köşeye çekti. O da hükümeti devirmek istiyordu. ''Benimle birlikte olursun değil mi?'' İktidar özlemiyle kavrulan İttihatçıların maceracı, komitacı ruhu canlanmış görünüyordu. Hafız Mehmet Bey Ziya Hurşid'e evet dediğine pişman olmuştu. Bunlarla yola çıkmak tehlikeliydi. Biri deli, biri alkolikti, korktu. Yeğeniyle motorcu Mehmet'e haber yollayarak Ziya Hurşid'den uzak durmalarını istedi. Mevhibe Hanım, anneler ve Ömer Haziran'da Ankara'ya gelmiş lojmana yerleşmişlerdi. Hep Ankara'da kalacakları belli olduğu için İsmet Paşa Çankaya Köşkü'ne yakın bir yerde iki katlı eski bir ev satın almıştı. Ev parça parça onarılıyordu. Paşa'nın aylığı toptan bir onarıma yetmediği için yeni eve taşınmaları 6 ayı bulacaktı. Mevhibe Hanım eve yerleşir yerleşmez randevu alıp Latife Hanım'ı ziyarete gitti. İzmir'de birlikte olmuşlardı. Latife Hanım'ı beğenmiş, Mustafa Kemal Paşa'ya yakışan bir eş olarak görmüştü. Ziyaretten yine beğenerek döndü, durumu İsmet Paşa'ya anlattı. Paşa da çok sevindi. Kulağına bazı tatsız söylentiler çalınmıştı. Hepsinin dedikodu olduğunu düşünerek rahatladı. Oysa tatsızlıklar gittikçe derinleşerek sürüyordu. Dipnot: anılarda belirtildiğine göre sofrada bir şey sinirine dokunursa Latife Hanım yukarı çıkıyor, misafirlerin dağılmasını sağlamak ya da paşayı kızdırmak ya da öfkesini boşaltmak için tavanı tekmeliyor. Bu tekmeleme, tepinme, zıplama sahnelerini Latife Hanım'a da bir cumhurbaşkanı eşine de yakıştıramıyorum. İnanmak istemiyorum. Aklı başında bir insana hiç uymayan garip bir tavır bu. Ama yazık ki başlıca anılarda bu şaşırtıcı bilgiler yer alıyor. Yurt gezilerinde de bir sorun olursa bulunduğu yeri, çevredekileri, eşinin mevkiini falan hiç düşünmeden yine bağırıyor, çağırıyor ve benzeri şeyler. Azarlanınca af diliyor, bir zaman sonra yine aynı şeyleri yapıyor. Evlenmeden önceki ve ayrıldıktan sonraki Latife Hanım'dan ne kadar farklı bir tuhaf kişilik. Fethi Okyar'ın gelini Sayın Ayhan Eralp, kayınvalidesi Galibe Okyar'ın bu topuk vurma olaylarının doğru olmadığını söylediğini aktarmış. Latife Hanım sayfa 330. Anıları ve tanıkları ne yapacağız? Mesela Şevket Süreyya Aydemir, tek adam, 3. cilt sayfa 487-488. Alman elçisi Herr Rudolf Nadolny 16 Haziran 1925'te Cumhurbaşkanı'na güven mektubunu sundu. Mustafa Kemal Paşa ile görüşürken eşi Latife Hanım'la da görüşmek istediğini söylemiş, uygun görülmüş. Sonrası şaşırtıcı. Latife Hanım bu görüşme için tören birliği ile bandonun hazırlanmasını istemiş. Cumhurbaşkanları eşlerinin elçileri böyle törenle kabul edemeyecekleri kendisine anlatılınca imparatoriçelere bile verilmemiş olan bir hakkı kullanma hevesinden vazgeçmiş. Hüsrev Gerede'nin anıları sayfa 248. Nadolny'nin raporu Cemil Koçak, arşivler açıldı. Toplumsal Tarih Dergisi Mart 2005. Bu durum mevkiini sindiremediğini gösteren bir örnek. Sürüp gitmese yaşı, deneyi, yarım kalmış öğretimi dikkate almak hoş görülürdü. Ama hep sürüyor. Resmi bir ziyaret için Konya'da bulundukları sırada otomobilde mareşal üniformalı gazinin sağında oturamadığı için olay çıkarıyor. Resmi protokolle nezaket kurallarını birbirine karıştırıyor. Latife Hanım'ın Atatürk'ün sağlığına dikkat ettiği, iyi niyetle içki içmesini engellemek istediği ama bunu incelikle yapmayı başaramadığı anlaşılıyor. Herkesin içinde sert bir sesle yeter diye tepki gösteriyor, kadehi kapıp masadan kaldırıyor. Bu incelmemiş tavırlar Mustafa Kemal Paşa'nın evlenmesine sevinenleri üzmekle kalmıyor, bu evliliğin geleceği hakkında umutsuzluğa da düşürüyordu. Daha yeni genç kız olmuş baldızı içeri girince ayağa kalkacak kadar nazik adamı kabalıkla korumaya çalışmak çok acı bir karşıtlık. Bakırköy'de Öğretmenler Birliği lokali daha açılmamıştı. Orhanlarda toplanmayı sürdürüyorlardı. Bazılarının eşleri de geliyordu. Konuşulup tartışılacak konu, sorun, dert, sevinç o kadar çoktu ki. Eğitimden dayağın kaldırılması büyük bir gelişimdi. Falaka Ömer Seyfettin'in hikayesinde kalmıştı. Çocuk döven öğretmen şiddetle cezalandırılıyordu. Çocuk eğitiminin bir bilim olduğu anlaşılmıştı. Bunlara seviniyorlardı. Son tartışma konusu Arapça kökenli alfabenin yerine Latin harflerine dayalı, daha sade, öğrenmesi daha kolay, Türk diline uygun bir alfabenin kabulüydü. Bu düşünceyi ateşli ateşli destekleyenler de vardı, ateş püskürerek kabul etmeyenler de. Karşı çıkanlar özellikle Arapça kökenli alfabeyle yazılı kitapların, yani büyük bir kültür hazinesinin geçersiz kalacağını ileri sürüyorlardı. Tarih öğretmeni olan arkadaş bu kanıtı duyunca sinirlendi. Duyan da sahiden büyük, zengin bir kitaplığımız, birçok okur yazarımız olduğunu sanır. İşe yarayacak kitapların sayısı belki bini bile geçmez. Okuma yazma bilenlerin sayısı ise %10'u bulmaz. Arap yazısını bilen azınlık yeni alfabe kabul edilirse bildiğini anında unutacak, eski eserleri okuyamayacak duruma mı düşecek? Yo, ömürleri boyunca eski kitapları okumaya devam ederler. Ortaokulda, lisede, üniversitede olanlar da eski yazıyı öğrendikleri için eski eserleri yine uzun yıllar okuyabilirler. Bu 50 yıl sürer. Bu arada isteyen de eski yazıyı öğrenir. Gelelim eski yazı kitaplara. Bu kitapların içinde gerçekten yararlı, önemli olanlar da eski yazıyı bilmeyen yeni kuşakların yararlanması için yeni yazıya çevrilip bastırılır. Hiçbir kayıp olmaz. Karşı çıkanlar, afyonkeşler gibi alışkanlıklarına esir olanlar. Ve de halkın cehaletinden hiç rahatsız olmayanlar. Kısacası %10 kadar okur yazar milletin çoğunluğu için fedakarlık yapacak, yeni yazıyı da öğrenecek. Milleti için fedakarlığı göze almayana ne yurttaş derim ne de aydın. Alfabe konusu zaman zaman gündeme geliyordu ama bir gelişme olmuyordu. Ankara bu önemli konuya ilgisiz görünmekteydi. İlgisiz değildi. Gazi bu konuyu İsmet Paşa'ya açmış ama İsmet Paşa'nın bu devrime hazır olmadığını görünce konuyu ileriye bırakmıştı. Dipnot: İsmet İnönü Hatıralar 2. Cilt Sayfa 221. İsmet Paşa Enver Paşa'nın Arap kökenli alfabeyi ıslah etmek için yaptığı deneyin başarısızlığını unutamıyordu. Enver Paşa Arap kökenli alfabeyi kendince ıslaha çalışmış, harflerin birbirinden ayrı yazılmasını, her sessiz harften sonra Türkçenin gereğine uyarak bir sesli harf konulmasını kararlaştırarak okumayı ve yazmayı daha da zorlaştırmıştır. Bazı cesur iş adamları yeni demir yolları yapımı ile ilgili ihalelere girmeye başlamışlardı. Bu olaya ilgi duyanlardan biri de Divrikli Nuri Bey, demir ağaydı. Mütareke döneminde İstanbul Vergi Dairesi'nde çalışırken birkaç şımarık Rum'un sataşmasına kızmış, memurunu koruyamayan bir hükümette memurluk edemem diyerek istifa etmiş, küçücük birikimiyle azınlıkların egemen olduğu sigara kağıdı pazarına girmiş, ürettiği sigara kağıtlarına Türk Zaferi Sigara Kağıdı adını vermişti. Bu ad çok etkili olacak, rakiplerini ezecek, iyi para kazanacaktı. Bu iş ile yetinmemiş, dış alım satım işine de başlamıştı. Zafer kazanıldığı zaman 100 bin liraya yakın bir parası vardı. Bununla yararlı, kalıcı bir iş yapmak istiyordu. Gazi'nin demir yolları hakkındaki konuşmalarından çok etkilenmişti. Demir yolları ile ilgili ihaleler başlayınca mühendislik yapan kardeşini işinden istifa ettirdi, bir şirket kurdu. Samsun-Sivas demiryolu bölüm bölüm ihale ediliyordu. İlk olarak bir bölümünün ihalesini kazandı. En mutlu gününü yaşadı. Anadolu'da bulunan 4000 kilometre demiryolunu yabancı şirketler yapmış, Türklerden sadece kol işçisi olarak yararlanmışlardı. İlk kez Türk şirketleri, mühendis ve ustaları demiryolu yapımını üstleniyorlardı. Dipnot: Ziya Şakir, Nuri Demirağ kimdir? Sayfa 50. Nuri Demirağ soyadı Demiryolu tutkusunu simgeler. Birçok demiryolu yaptı. İleride daha büyük bir işe girişerek uçak yapımına da yönelecektir.